Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özağa, donanımhaber.com olarak. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyiz. Burada Panasonic'in kurumsal taraftaki görüntüleme sistemleri de var. Yanımızda da Panasonic'in kurumsal ürünlerden sorumlu Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Erdoğan var. Kendisiyle tüm bu çalışmaları konuşacağız. Gökhan Bey merhaba.
Merhabalar.
Şimdi burada pek çok ürününüz var. Yeni ürünler de var. Canlı yayın sistemleri bayağı karmaşık görüntüleme sistemlerinin olduğunu görüyoruz ama Panasonic kuşkusuz pek çoğumuzun aklına son kullanıcı seviyesindeki kameralar ve video kameralarla geliyor ama kurumsal tarafta hem yayıncılığa yönelik görüntüleme sistemleriniz var hem de sağlıktan başlayıp başka alanlara doğru uzayan geniş bir ürün portföyünüz var. Bize kısaca hem ürünlerinizden hem Türkiye'de Panasonic'in kurumsal taraftaki işleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Panasonic bildiğiniz gibi 2018 yılında 100 yıllık bir firma olacak. Öncelikle epey geçmişi olan köklü bir firma. Bir Japon firması. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü hala daha gelirimizin %55 kadarı Japonya'dan gelmekte. Bunun yanında Panasonic dediğiniz gibi son kullanıcı ürünleri üreten bir firma olarak bilinmesiyle beraber kurumsal ürünlerinin cirosundaki oranı %70'tir. Bu bize gösteriyor ki esasında Panasonic bugün son kullanıcının görmediği hayatımızdaki her alanda ciddi bir oyuncu olarak yer almakta. Biz de Türkiye'de Panasonic'in kurumsal bölümünü temsil eden küçük bir ekip olarak çalışmaktayız. 5 yıl önce ofisimizi kurduk. Bu 5 yılda da çeşitli ürün gamlarında varlığımızı sürdürmekteyiz. Yayıncılık bunlardan sadece bir tanesi. Bunun yanında yine profesyonel kamera sistemlerinin içinde yer alan güvenlik kameralarımız, yine ameliyat kameralarımız mevcut. Diğer taraftan görüntüleme ve baskı sistemlerimiz mevcut. Projektörlerimiz, büyük boyuttaki ekranlarımız, yazıcı ürünlerimiz, faks ürünlerimiz, profesyonel tarayıcılarımız mevcut. Ve bunların hepsinin üzerine de yine Japonya'da olan çözümlerin ve ürünlerin de tabii Avrupa pazarına ve dolayısıyla Türkiye pazarına da getirilmesiyle ve pazarlanmasıyla uğraşıyoruz ve bundan sorumluyuz. Dolayısıyla Panasonic bugün ürün sayısı 15 bin adet. Bu esasında dünyada çok az firmaya ait olabilen, sahip olabileceği bir özellik. Bunun da avantajını ve zorluklarını da beraberinde yaşıyoruz. Avantajı şöyle, müşterimizin ihtiyacı olan ve olabilecek gelecekte de her türlü çözüm ve ürünün ne olursa olsun, yazılım da buna dahil bu arada, ve servis, hizmet, bakım, her şey buna dahil, biz bunu verebilecek duruma geliyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla Panasonic Avrupa'da, Japonya'da şu anda aslında Panasonic bir sistem entegratörü. Avrupa'da ve Türkiye'de de gelecekte servis ve sistem ürünlerimizi, sistem entegrasyon ürünlerimizi artırarak devam edeceğiz.
Şimdi zaten Japon mühendisi dediğimiz zaman akan sular duruyor. Orada herhangi bir soru işareti kalmıyor. Panasonic hakikaten çok büyük bir firma. Bugün elektrikli otomobillerdeki pillere kadar pek çok farklı alanda faaliyetleri olan bir şirket. Şimdi bu kadar iş koluna sahip olan bir firma kuşkusuz akıllara şu sorularda gelebiliyor. Faaliyet gösterdiğiniz alanlarda sadece o alanlara yönelik çalışma yapan firmalar da var. Bu noktada Panasonic iş kolları arasında bu kadar fazla ürün varken, örneğin görüntüleme sistemlerinden bahsedebiliriz, örneğin sağlık alanındaki sistemlerden bahsedebiliriz. Rekabetçi olabiliyor mu? Ya da Panasonic'i aynı ürün gruplarında sadece o işe özel iş yapan firmalardan ayıran temel kriterler nedir? Öne çıkaran yetenekleri nelerdir?
Çok güzel soru. Öncelikle buna Ar-Ge olarak cevap vermek istiyorum. Geçen sene Panasonic patent başvurularında dünya birincisi. Panasonic çok ciddi bir esasında Ar-Ge firmasıdır ve faaliyeti olan tüm ürünlerde ve çözümlerde öncelikle Ar-Ge'ye önem vermektedir. Rekabetçiliğin başında tüm dünyada bir kere yenilikçi olmak ve yeni bir çözüm ortaya çıkarmak çok çok kritiktir ki Panasonic bu konuda dünya lideridir.
Şimdi pek çok iş kolu var ama bunlar arasında merak ettiklerimiz, öne çıkanlar da var. Örneğin şimdi görüntüleme sistemlerine ait ürünler var ama siz az önce sağlık sistemiyle ilgili görüntüleme sistemlerinden bahsettiniz. Artık uzaktan robotlarla ameliyatlar gibi pek çok konu söz konusu. Siz Türkiye'de bu ürünlerin ne kadarını getiriyorsunuz ve pazar olarak baktığınız zaman Türkiye gerçekten ileri seviye görüntüleme sistemlerine hazır mı, öyle bir ihtiyaç var mı?
Şimdi Türkiye öncelikle teknolojik olarak çok ileri seviyede. Birçoğumuz esasında bunun tam tersini düşünüyor olabilir Avrupa ile karşılaştırdığımızda. Aslında Türkiye ve Türkiye pazarı bu konulara çok aç ve çok açık. Aslında dipsiz bir kuyu gibi. Ne kadar yeni ürün getirebilirseniz faydasını gördüğü oranda Türk tüketicisi buna her zaman merhaba diyebiliyor. Dolayısıyla Panasonic olarak bir kere bu konuda Türkiye özelinde hiçbir sorun görmüyoruz. Hatta buradaki yatırımlarımızı ve yaklaşımımızı bu yönden artırmak istiyoruz.
Şimdi tabii diğer taraftan bakıldığı zaman pazarda bir takım dinamikler de değişmeye başlıyor. Yeni teknolojiler hayatımıza girmeye başlıyor. Teknolojik olarak baktığınız zaman siz Türkiye teknoloji piyasasına nerelerde katma değer sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz?
Öncelikle her tüketicinin son kullanıcı anlamında söylemiyorum bunu, kurum anlamında söylüyorum. Kendi iş süreçleri vardır. bu iş süreçlerinde de yaşadıkları sorunlar veya değiştirmek veya geliştirmek istedikleri konular vardır. Panasonic olarak öncelikle buralarda biz etkili olmak istiyoruz. Yani biz şu anda müşterimizin karşısına oturup iş süreçlerini anlayıp onlara katma değerli yeni bir çözüm nasıl getirebiliriz diye bakıyoruz. Bunun için de bizim ürünümüz olsun veya olmasın, önemli olan Panasonic çözümü olsun ve müşterimiz kendi işini daha iyi yapabilsin. Biz bunu görebildiğimiz zaman zaten doğru yoldayız diyebiliyoruz.
Tabii şimdi profesyonel sistemlerden bahsettiğimiz için olay son kullanıcı tarafından farklı bir noktaya doğru gidiyor. Yani son kullanıcı seviyesinde bir kamerayı satarsınız, iş orada biter aslında bakıldığı zaman bireysel bazda, ama kurumsal tarafa bakıldığı zaman kameranın dışında o kamerayı uzaktan kontrol edebileceğiniz üniteler, bir takım görüntüleme sistemleri, monitörler ve diğer alt elemanların da paket olarak aslında firmalara sağlanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi bu ölçekte de bakıldığı zaman öyle zannediyorum ki Panasonic herhalde böylesine her alanda bütün neyici aksesuarları sunabilen nadir firmalardan birisi diye düşünüyorum.
Doğru söylüyorsunuz. Aslında sizin son kullanıcı ile ilgili belirttiğiniz yorumu bir ekleme yapmak istiyorum. Esasında sadece kamerayı satarak konunun bitmemesi lazım. Çünkü o kamerada çekilenlerin bir şey oluyor olması lazım. Nedir konu esasında? Bir yerde saklamak ve birileriyle paylaşmak. Esasında bu konudaki çözümleri de son kullanıcı firmaları sunabildiği takdirde o zaman müşteriyle daha sağlam bir ilişki kurabiliyor oluyorlar. Bu baskı da olabilir bir fotoğrafın veya işte YouTube'da bir videonun gösterilmesi gibi örneklenebilir. Bizim dünyamızda da konu esasında çok farklı değil. Yani tüketicinin, bir kurumun ihtiyacı nedir bir ürünle ilgili, bir kamerayla ilgili? En uçtan diğer uca bakmak lazım. Sadece kameraya verdim ve kurtuldum diyemezsiniz. Çünkü o kamerayla yaşanan bir tecrübe var. O kameranın bir servisi var, bir bakımı var. Orada çıkan görüntü var. Bu görüntünün saklanması var, gösterilmesi var, projektörler, ekranlar olsun. Şimdi bunların hepsinde Panasonic var. Bugün de var, gelecekte de artarak olacak. Şimdi bunun yazılım tarafına da biz geçiyor olacağız ve bunu servis tarafına da atlıyor olacağız Türkiye'de özellikle. Dolayısıyla biz müşteriye olabildiğince anahtar çözüm ürünlerle gidebilmek istiyoruz.
Tabii söz konusu kurumsal sistemler olduğu için o her pikselin garantisini vermeniz gerekiyor ister istemez müşteriniz olan yenici kuruluş ya da diğer firmalara. Şu an bir üniversite içerisindeyiz. Bir Mimar Sinan Üniversitesi'nin radyo televizyon bölümünün kampüsündeyiz. Burası kuşkusuz daha çok yayıncılıkla ilgili konuları kapsıyor, ama şunu sormak istiyorum. Üniversitelerle işbirliğiniz nasıl? Çünkü özellikle yayıncılık tarafındaki ürünlerinizi kullanacak insanlar buralardan doğup yetişiyorlar. Üniversite seviyesine öğrencilere ya da kurum olarak akademik merkezlere nasıl destek veriyorsunuz?
Öncelikle çok güzel bir soru. Burayı, bu mekanı seçmemizdeki sebeplerden bir tanesi bu. Geçmişte de Bilgi Üniversitesi ile bu sebepten ötürü bir işbirliğimiz olmuştu. Gençleri de öğrencileri işin içine alaraktan belirli etkinlikler ve eğitimler düzenledik ve bunların geri beslemeleri gerçekten çok olumlu. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim.
Tabii biz de yayıncı olduğumuz için son olarak yayın kısmı ile ilgili bir soru sormak istiyorum sizlere. Şimdi 4K çok popüler bir konu. Ülkemizde de farklı kuruluşlar yavaş yavaş Ultra HD konseptine geçmeye başladıklarını söylüyorlar. İlla ki sizin ekipmanlarınızda kullanılan yayın kuruluşları olacaktır diye tahmin ediyorum alanındaki en büyük firmalardan birisi olarak. Siz yeni teknolojilerin ülkemizde kabul görmesi ve geniş kitlelere ulaşmasının için nasıl bir yol haritanız var? Neyi öngörüyorsunuz? Şirket olarak da merkezden bakıldığı zaman bu teknolojiler ne zaman geniş kitlelere hitap eder hale gelir size göre?
Öncelikle 4K konseptini tüketiciye indirebilmek için iki tane önemli konu var. Bir tanesi içerik. İçeriklerin 4K teknolojisiyle çekilebilmesi lazım, kaydedilebilmesi lazım. Zaten bugün tanıttığımız üründe bunun için en önemli altyapı. Daha sonra da bunu izleyebilecekleri ekranların, cihazların olabiliyor olması lazım evlerde. Şimdi bunları da artık piyasalarda görmeye başlıyoruz. Bu tabii baktığınızda tüm dünyada fiyat ve verdiği performans ve kalite çok önemli bir hal almakta. 4K televizyonların fiyatlarının da makul seviyelere gelmesiyle beraber artık bu çekilen içeriklerin de evlere 4K olarak inebilmesini bekliyoruz. Çok
yakın. Son olarak şunu sorayım. Neden bir kurum ya da kuruluş Panasonic'in ürünlerini tercih etmeli?
Kesinlikle kalitesi. Uzun süre sorunsuz olaraktan kullanabiliyor olması başına geliyor konuların.
Gökhan Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Evet arkadaşlar, burada Panasonic kurumsal ürünlerden sorumlu ülke müdürü Gökhan Erdoğan'la konuştuk. 4K özellikle önemli çünkü bugün yine Türk Telekom'un yaptığı bir toplantıdaydık. Örneğin önümüzdeki birkaç ay içerisinde hem TV bu tarafı hem de ülkemizin kanalı TRT'de 4K yayınlara başlayacak. Bu tür yayınların oluşabilmesi ve ulusal anlamda geniş kitlelere ulaşması için de burada Panasonic'in sergilediği gibi 4K profesyonel yayıncılık kameralarına ihtiyaç var. Bunların başındaki ülkemizdeki en yetkili isimle de konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ. Donanım Haber.com olarak bugün Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyiz. Arkamızda Panasonic'in yeni Varicam 35 kamerası var. Bunu Başarı Yayıncılık'tan Akın Atlay'la konuşacağız. Çok donanımlı bir kamera, çok özelliği var. Dolayısıyla bu işin ticaretini yapan isim olarak Akın Bey bize bilgiler verecek. Akın Bey merhaba.
Merhaba.
Şimdi Varicam 35 4K kayıt yeteneğiyle ön plana çıkan bir kamera. Kısaca bu 4K tarafından bahsedelim çünkü yavaş yavaş ülkemizde de yayıncılar 4K için denemelere başlayacak gibi görünüyorlar Ultra HD formatında. Çok kısa 4K'nın önemi ve 4K'nın gidişatından bahsedelim, daha sonra da Varicam 35'in yeteneklerini anlatırız.
Tabii ki şu anda ülkemizde yayın standardı olarak High Definition HD dediğimiz format yeni yeni oturuyor. Birçok kanalımız aslında High Definition'a upgrade etti kendini. Ama işte mevcut yayın standartlarımızdan dolayı yeni yeni kanallar geçmeye başlıyor. Ama şu bir gerçek ki bir sonraki yayın standartımız 4K olacak. Yani biz 2K teknolojisini pas geçip 4K teknolojisinde bir yayın standartı oluşturuyor olacağız. Bu yüzden 4K bizim için önemli. Hem Panasonic için hem ülkemiz için. Bu anlamda bu yayın standartını destekleyecek üst seviye bir kamera biz tanıtıyoruz şu anda. Bu üst seviye kamera sayesinde şu an bizim ülkemiz için erken olmasına rağmen son kullanıcı kısmı için özellikle yeni 4K içeriklerin oluşturmasında bu Varicam 35 kamerayla istedikleri gibi özellikle dizi yapımcıları, post productioncu ve reklam kısmında kullanabilir bir kamera elde etmiş olacaklar.
Şimdi 4K'nın aslında birden fazla ayağı var. Görüntüleme tarafına bakıldığı zaman artık pek çoğumuzun evinde yavaş yavaş 4K televizyonlar yer almaya başladı. Bugün Türkiye'de 2000 liraların altında artık 4K Ultra HD televizyonlar bulunabiliyor ama iş content, yani içerik kısmına gelindiği zaman henüz yeterli 4K alternatifimiz yok. YouTube'da bugün bir takım 4K içerikler var ya da bazı 4K yapımlara internet üzerinden bir şekilde erişilebiliyor ama ulusal yayıncılık anlamında henüz böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Cebimizdeki telefonlar artık 4K çekiyor ama o görüntüyü de alıp bir televizyon kanalında yayınlayabilecek, riske girecek yayıncı var mıdır bilmiyorum. Dolayısıyla hem televizyon yapımlarının, dizilerin, belgesellerin hem de bir takım diğer kontentlerin, içeriklerin oluşması için üst seviye profesyonel kameralara ihtiyaç var. Şimdi biz de donanım olarak TV programı yaptığımız için oradan biliyorum. Hakikaten televizyonlar hem yönetim hem de ara eleman seviyesinde yeni teknolojilere biraz muhafazakar yaklaşıyorlar. Çünkü belli alışkanlıklar söz konusu. Sence birazdan cihazın yeteneklerine geçeceğim ama 4K'nın kabul görmesi ne kadar sürer ülkemizde yayıncılık anlamında?
Ya benim şöyle bir öngörüm var şahsım olarak. Bir en az 5 senemiz var. Bunun çeşitli nedenleri var. Hem yayıncı kısmındaki işte bizim broadcast kısmımızdaki kendi tutuculuğumuz, hem ülke olarak buna uygun teknik altyapımızın oturması, hem de işte son kullanıcı kısmı bizden daha önde gidiyor ama ne kadar önde giderse gitsin sağlanabilir içerik sayısının azlığı ve önümüzdeki yıllardaki ne kadarını karşılayacağı soru işaretleri. Bu yüzden en az bir 5 yılımız var diye düşünüyorum ben.
Gerçi bugün TRT'nin açıklaması vardı. 20 Şubat'ta 4K denemelerine başlayacaklar ama bunlar daha belli denemeler olup herhalde yaygınlaşması, ana yayının başlaması zaman alacak diye düşünüyorum. Peki Varicam 35'in biraz detaylarından bahsedelim. 4K çekiyor, bunu anladık ama önce şunu sormak istiyorum. 4K tarafında yayıncı firmaya ya da kameramana ne gibi seçenekler sunuyor? Örneğin hani bitrate değerlerine baktığımız zaman bugün herhangi bir tüketici sınıf kamera 100 megabitleri ya da onun biraz daha üzerine çıkabiliyor. Evet. Ama arkamızda binlerce liralık çok pahalı ve çok donanımlı bir kamera var. Evet. 4K ön plana çıkarken 4K alternatifleri olarak, donanım olarak nasıl seçenekler sunuyorsunuz?
Şimdi bu kameranın aslına bakarsanız portföy, yani hitap ettiği kitle görüntü yönetmenleri ve reklam ve dizi yapımcıları aslına bakarsanız. Ve bu kitle her zaman için üst seviye performans bekleyen bir kitle. Bu her anlamda böyle. Lensiyle, sensörüyle, kayıt kodeyle dahil olmak üzere bu zinciri hiçbirinin zayıf halka olmaması gerekiyor ortaya çıkan sonucun dört dörtlük olabilmesi için. O yüzden bu kamera bu kitleye tam anlamıyla hitap eden bir kamera. Çünkü üzerinde Super 35 mm bir sensör var, MOS sensör. Işık hassasiyeti ve sinyal noz oranı çok yüksek. Şu anda piyasada olan rakiplerine göre bile iyi seviyede bir kamera sensörü üzerinde mevcut ve Panasonic'in kendi ürettiği bir sensör. Bunun arkasında da Panasonic'in yine kendi ürettiği kodekleri kullanan veyahut da sektörde kabul görmüş Apple ProRes tarzındaki kodekleri de üzerinde barındıracak olan yeni bir kayıtçısı mevcut. Sensör kısmına tekrar geri dönecek olursak, sensör özellikle PL mount lenslerle yapılabilecek bütün işlere elverişli bir sensör. Bu bakımdan kayıtçı da üst seviye, kendi üzerinde Panasonic'in AVC Ultra Codec ailesini barındırdığı için sensörün ürettiği yüksek datayı kayıtçı kısmında da hiç sorunsuz o performansı, o verimi alabiliyorsunuz.
Peki sensör büyüklüğü nedir?
Sensör büyüklüğü 35, süper 35 mm dediğimiz sensör.
Peki şimdi kameranın diğer detaylarına bakıldığı zaman çok özel bir kameradan bahsediyoruz. Yüksek bitrate'lerden, bugün 809 megabitlere varan bitrate'lerde çekim yapabilen bir kamera. Dolayısıyla işin storage, yani depolama tarafı da büyük önem taşıyor. Evet. Özel kartlara ihtiyaç var. Evet. Bu noktada Varicam 35 nasıl bir altyapıya sahip? Ne tür kayıt cihazlarına destek verebiliyor?
Hemen göstereyim isterseniz. Bu Panasonic'in bu kamerada kullandığı yeni Express P2 kartı. Bu bizim daha önce High Definition kameralarımızda geliştirmiş olduğumuz P2 teknolojisine sahip kartlarımızın yeni versiyonu. Bu kartın en büyük özelliği yüksek okuma ve yazma hızı ve kapasitesi. Bu üzerinin elimde görmüş olduğunuz kart 256 GB'lık bir kart. SSD teknolojisine sahip bir kart. Ve şu anda kameranın ürettiği AVC Ultra ailesinde bulunan AVC Intra 4444K görüntüleri çok rahat bir şekilde okuyup yazabilen bir kartı ve teknolojiye sahip bir kart.
Okuma yazma hızları nedir bu kartın?
Bu kartın okuma yazma hızı 2.5 gigabit saniyede data hızı var. Ve bunun için de özel bir kart okuyucuya ihtiyaç duyuyorsunuz tabii ki. Bu bizim özellikle high-end işlerde ihtiyaç duyduğumuz hızı, güvenliği ve kaliteyi sağlayabilen bir kart teknolojisi. Bunu Panasonic'in kendisi üretiyor olması da ayrı bir avantaj. Genelde sektördeki diğer rakiplerimiz third party kartlar kullanıyorlar veyahut da kayıt medyaları kullanıyorlar. Burada aslında Panasonic size hem sensörü hem kayıt teknolojisi, kodekleri hem de kayıt medyası itibariyle dört dörtlük kendisinin ürettiği bir kamera ve teknoloji sunmuş oluyor.
Son olarak iki konudan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi lens. Lens seçenekleriniz nedir bu kamera için? İkincisi ise akü. Şimdi çok büyük bir cihaz olduğu için artık bataryadan ziyade akü tanımını kullanıyoruz. Bu noktalarda ki bunlar iki önemli konudur aslında. Ne gibi alternatifler sunuyorsunuz Varicam 35 için?
Şimdi birincisinden başlayacak olursak lens kısmında kameranın sensörü PL mount lensi olduğu için Varicam 35'te PL mount lenslerin elinizde bulunan bütün versiyonlarını, bütün seçeneklerini bu kameraya takıp kullanabilirsiniz. Ultra Prime, Master Prime veyahut da Cook'un diğer versiyonlarını istediğiniz gibi bu kamerada kullanabilirsiniz. Tabii zaten bu söylediğimiz lens aileleri veyahut da lens modelleri çok yüksek ve pahalı modeller, üst seviye kamera modeller. Evet, aslında zaten bu kamerada o tarz lensler kullanmak gerekiyor. Çünkü az önce söylediğim gibi zincirin halkasında bir tane zayıf noktasının olmaması gerekiyor ki evet ortaya çıkan sonuç ki lens ilk optik olarak ışığın filtre edildiği yer. Orası ne kadar kaliteliyse sensöre düşen ışık da o kadar kaliteli olur. En az feragatı lensten vermek gerekiyor.
Akü tarafında ne gibi seçenekleriniz var?
Akü kısmında da ise kameramız standart olarak gold mount dediğimiz tipte geliyor arka kısmı, akü kısmı. Genelde burada gold mount veyahut da arkası istenirse diğer standart olan V mount dediğimiz akü tiplerini değiştirilip sektörde olan third party akülerden istenilen hepsi kullanılabilir. Burada kameranın kayıt süresi akünün büyüklüğüne göre değişiyor doğal olarak. Sektörde yani 190 watt saatlik aküler de var, 110 watt saatlikler, 230'luklar da var. Kullandığınız aküye göre kameranın kayıt süresi yani çalışma süresi de değişiyor ister istemez.
Son olarak şunu sorayım, tabii kullandığımız aksesuarlara göre değişebilir ama ana body'nin, gövdenin ağırlığı tam olarak nedir bu kamerada?
Yani şöyle söyleyeyim ben size, kamera yani sensör ve kayıtçı yaklaşık 6 kilo ağırlığında bir ağırlığa sahip ki bu tarz bir kamera için evet ideal bir şey. Özellikle bu tarz kameralarda hafif olması çok talep edilmez. Çünkü omuz dengesinin omuzda çekilirken omuz dengesinin iyi olması, stabil olması ve bu tarz kameralarda öyle çok basit tripodlarda kullanılmaz. Çok üst seviye ağır tripodlar gerekir. Bu tripodların da balans dengesini sağlayabilmek için kameranın da hafif olmaması önemli bir durum.
Bakın çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.